Ayrım 5.
Sayfa 48. Ayaklanan Ermenilerin amacı belliydi. Kanlı bir isyan. Osmanlı Devleti'nin müdahalesi, katliam var diye Avrupa kamuoyunun ayağa kaldırılması. Önce Avrupalı büyük devletlerin müdahalesiyle özerklik, ardından bağımsızlık. Ermeni isyanları İzmir'e uzaktı. Zaten İzmir'deki Ermeniler de ikiye bölünmüştü. Genellikle Ortodoks Hristiyanlara, Ruslara ve Yunanlılara, kendilerini yakın hisseden Gregorian Ermeniler, Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı Ermenilerden nefret ediyorlardı. Gregorian Ermeniler İzmir'de sayıca azdılar. Bu nedenle seslerini fazla çıkarmıyorlardı. Ama içten içe kentin hemen burnunun ucundaki bir provokasyonu gönülden destekliyorlardı. Osmanlı milliyetçilik rüzgarıyla baş edemiyordu. Girit'teki Rumlar da baş kaldırmış, Yunanistan'da birleşmek istiyorlardı. Osmanlı ayaklanmayı bastırmak için uğraşırken Yunanistan ada Rumlarının istekleri yerine getirilmediği takdirde Girit'e müdahale edeceğini açıkladı. Gerginlik sonuçta Türk-Yunan Savaşı'nın başlamasına neden oldu. Bu arada başta Rumlar olmak üzere İzmir'de yanı başındaki savaştan etkilendi. Osmanlı yönetimi İzmir'de Yunanistan pasaportu taşıyan Rumların 20 gün içinde ülkeyi terk etmelerini istedi. Rumların İzmir'den çıkarılmaları İngiliz tüccarların simsarlarını kaybetmeleri demekti. En iyi çare şehirdeki Yunan pasaportu taşıyan Rumların İngiliz vatandaşlığına alınmasıydı. Kısacık bir sürede İngiliz konsolosluğu 2626 İzmirli Rum'a İngiliz pasaportu verdi. İzmir'deki Rum tüccarların imdadına İngilizler yetişmişti. Osmanlı ordusu Yunanlara karşı Girit'te zafer kazanacaktı ki bu kez Yunanlıların yardımına sadece İngiltere değil Fransa ve Rusya da yetişti. Batılı devletler Girit'e tam bir özerklik verilmesi için 2. Abdülhamid'e baskı yaptılar. Buna karşılık adanın hiçbir zaman Yunanistan'a bağlanmayacağına dair güvence verdiler. İngiltere, Fransa ve Rusya verdikleri güvenceyi hayata geçirmek için askerlerini Girit'e gönderdiler. İngiltere, Fransa ve Rusya'nın Girit'teki tavrı şaşırtıcı değildi. Bu üç büyük devlet 1878'deki Berlin Anlaşması'nın ardından hasta adam Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü garanti etme politikasından vazgeçerek bu ülkeyi bir an önce parçalama sürecini başlatmışlardı. Bu politikanın farkına varan 2. Abdülhamit 19. yüzyılın son çeyreğinde dünya siyasetine ağırlığını koymaya başlayan Almanlara yaklaştı. Stratejisi belliydi. Büyük devletler arasındaki rekabetten yararlanarak Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü korumak. Osmanlı, Almanya'nın siyasal, ekonomik ve askeri gücüne yeni sömürgelere aç, Almanya ise başta petrol olmak üzere Osmanlı'nın doğal kaynaklarına ve büyük pazarına muhtaçtı. 1870'lerde bölgede rakipsiz bir güç olan İngiltere'nin ekonomik krize girmesi Almanların işini kolaylaştırmıştı. Almanların Drang nach Osten yani doğuya doğru genişleme politikası adını verdikleri yayılmacı siyasetlerinin İngilizlerden farkı vardı. Almanlar bu planlarını Müslüman kimliğiyle İslam dostluğu ve İslamiyet'i kurtarma adına yapıyordu. Ne tuhaf değil mi? 2. Abdülhamid'in pan-İslamizm politikası aslında Osmanlı'yı sömürgeleştirmek isteyen Almanya'nın doğu stratejisine ne kadar benziyordu? Almanlar bu politikayla sadece 2. Abdülhamid'i kandırmamışlardı. Şair Mehmet Akif dahil bazı Osmanlı münevverleri Almanya'yı Doğu halklarının kurtarıcısı olarak görüyordu. Değil mi bir anasın sen, değil mi Almansın? O halde fikir ile vicdana sahip insansın. Bilir misin ki senin şarka meyleden nazarın, birinci defa doğan fecridir zavallıların. Dipnot. Emperyalizm karşısında Mehmet Akif, Cevdet Kudret. Yön, sayı 196. Almanların doğuya doğru genişlemesine İngiltere'nin bütün gücüyle karşı çıkacağı açıktı. İngilizler başta petrol olmak üzere yeraltı zenginliklerinin, hele hele Mısır'ın ve Hindistan'ın avucunun içinden çıkmasını hiç istemiyordu. Ancak atı alan Üsküdar'ı geçmişti. Bağdat Demiryolu ve ardından Hicaz Demiryolu ihalesini Almanlar aldı. Bunlar Almanya-Osmanlı ittifakını perçinledi. Bunu diğerleri izledi. Projeleri uzun uzun yazmaya gerek yok. Sadece bir örnek vermek, son dönemdeki Alman yatırımlarının büyüklüğünü göstermek açısından yeterli olacaktır. 1880 yılında Almanların Osmanlı'daki yatırımları 40 milyon marktı. Bu miktar 1913 yılında 600 milyon marka yükselecekti. Osmanlı ordusunu da artık Alman subaylar eğitmeye başlamıştı. Gündelik hayatta da Alman rüzgarı esiyordu. İzmir'de o günlerde herkes Alman İmparatoru 2. Wilhelm gibi bıyıklarının uçlarını yukarı vuran kantar ağasızade Ömer Selahattin Bey'in bu yeni tipini konuşuyordu. Hem elmas yüzük takıp hem de yüzüklü parmağından eldivenine delik açtırdığı için kentin görgüsüz diye gizli gizli alay ettiği Kapanizadelerin damadı Osmanzade Rüştü Bey'in dedikodusunu bile geride bırakmıştı bu Alman bıyığı modası. Zamanla bu Alman bıyığı başta subaylar olmak üzere Osmanlı erkeklerinin çoğunu etkileyecekti. Bu modanın Evliyazade Refik'i de etkilememesi olanaksızdı. Ama o günlerde Evliyazade Refik'i sevince boğan gelişme bambaşkaydı. İkinci Abdülhamit'ten Evliyazadelere ödül. 1869 İzmir doğumlu Charlton James Giraud, 1872 İzmir doğumlu Harold Frederick Giraud, 1880 İzmir doğumlu Edmund Haydn Giraud. Giraud ailesinin bu üç ferdi de Evliyazade Refik'in yakın dostuydu. Evliyazade ailesi ile Giraud ailesinin ticari ilişkileri Evliyazade Hacı Mehmet Efendi vefat ettikten sonra da devam etti. Ama Evliyazade Refik'in Giraud ailesi ile ilişkisi salt ticari değildi. Ortak tutkuları at sporu ve at yarışlarıydı. At sporu o yıllar için aristokratların sporuydu. Yaz aylarının sıcağından etkilenilmemesi için yarışlar ilkbahar döneminde düzenlenirdi. İzmir'in tanınmış simaları festival havasına geçen yarışlara büyük önem verirlerdi. Yarış günü konuklar sabahın erken saatlerinde en şık kıyafetleriyle yarış alanına gelirlerdi. Özellikle Levanten kadınların şık şapkaları günlerce konuşulurdu. Evliyazade Refik'in iki başarısı İzmirlilere Levanten kadınların şıklığını unutturdu. Birinci başarı, Giraud ailesinin üç ferdiyle birlikte Torbalı'nın Tepeköy mevkiinde bir yarış sahası kurduğu için 2. Abdülhamit tarafından bir nişanla ödüllendirildi. İzmirliler nişanı kendileri almış gibi sevindiler. İkinci başarı, İzmir'deki at yarışlarına katılanlar hep yabancılardı. Özellikle de İngilizler. Üstelik sadece at sahipleri değil, seyis, antrenör, jokeyler de İngiliz ve Rum'du. Türkler ise yalnızca seyirciydi. Yarışlar Paskalya Bayramı'na denk getirilirdi. Yedi koşu üzerinden yapılan yarışta hangi millete mensup at sahibinin atı kazanırsa ülkesinin bayrağı şeref direğine çekilir, bando o ülkenin marşını çalardı. İzmirli Türklerin hiçbir başarısı yoktu. Ne yarış kazanmış at sahibi ne de jokey vardı. Evliyazade Refik Efendi, İzmir Kızılçullu'daki yarışları her zaman İngilizlerin, Yunanlıların ve Mısırlıların kazanmalarına üzülüyordu. Levantenlerin alaycı şakalarına canı sıkılıyordu. Ve bir gün bu talihi tersine çevirdi. Kendi bindiği yerli adlı Arap atıyla yarışa girdi. İngiliz, Fransız, Yunan, Alman ve Mısırlı jokeyleri geçerek üst üste 3 yarış kazandı. Evliyazade Refik'in bu başarısı sadece İzmir'i değil, çevre şehirleri de sevince boğdu. Sadece at yarışında değil, Evliyazade Refik Efendi'nin İzmir sosyal hayatında da çok ağırlıklı bir yeri vardı. İzmir'in simgesi haline gelmiş Konak Meydanı'ndaki saat kulesini bu kente gitmiş hemen herkes görmüştür. İşte bu saatin yapımında Evliyazade Refik'in katkısı vardı. 1900 yılı aynı zamanda Sultan II. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yılıydı. Bu nedenle o yıl milli bayram ilan edildi. Tüm imparatorlukta en ücra köşelere varıncaya kadar büyük kutlamalar organize edilmekte ve günün anısına kalıcı eserler vücuda getirebilmek için herkes çaba sarf ediyordu. Her kent, her kasaba, her köy 2. Abdülhamid'in gözüne girmek için zorlu bir yarışa başlamıştı. İzmir'in ileri gelenleri bu yarışı birincilikle bitirmek istiyorlardı. Konak meydanına bir saat kulesi inşa etme kararı aldılar. Saat kulesinin yapımı için hazırlıklara girişildi. İlk iş olarak bir yardım kampanyası düzenlendi. Tüccarlardan en çok para yardımını 3 isim yaptı. Evliyazade Refik Efendi, Yemişçizade Tahir Efendi, Caferizade Şamlı Said Efendi. Üçü de 20'şer Osmanlı lirası bağışlamıştı. En büyük bağışı tekrar 2. Abdülhamit'in gözüne girmek için Vali Kıbrıslı Kamil Paşa yaptı. 50 Osmanlı lirası. Matyos Efendi, İstefan Efendi, Arapyan Karabet Efendi, Sarrafim Efendi, Simon Simonaki Efendi gibi İzmir'in tanınmış tüccarları da parasal yardımı esirgemediler. Yardımların büyüklüğünü anlatabilmek için size bir örnek vereyim. O dönemde bir mağazada çalışan başkatibin aylık ücreti 250-300 kuruştu. Saat Kulesi 1 Eylül 1901 günü törenle açıldı. Saat Kulesi'nin anlamı büyüktü. Saat Kulesi modernleşmenin göstergesiydi. Ezani zaman ölçümünü kullanan Müslüman halk artık bilimsel zaman ölçümüne yöneliyordu. Saat Kulesi'nin kendisi için anlamı büyük olan bir kişi daha vardı. Evliyazade Refik. Çocukluğundan beri saat koleksiyonu yapıyordu. Refik'in bu hobisini bilen arkadaş çevresi ona hediye olarak hep saat getirirdi. Onlarca saati vardı ve hemen her gün farklı bir cep saatini yelek iliğine veya bir cepten diğerine altın ya da gümüş kordonla takardı. Modernliğin sembolü olan saat kuleleri kısa zamanda birçok Anadolu kentinde sembolü haline gelecekti. Ancak zaman Osmanlı Devleti aleyhine çalışıyordu. 100 yıl boyunca Osmanlı'nın batılı olma uğraşısı batının uydusu olmaya dönüşüvermişti. Osmanlı'nın pazarı, piyasası, borsası, devletinin kasası, ordusu, kısaca ekonomik, siyasal ve kültürel hayatı yabancıların hegemonyasına geçivermişti. Koskoca imparatorluk artık hasta adamdı ve Osmanlı en uzun yüzyılına yorgun giriyordu. Evliyazade Refik Efendi 20. yüzyıla 5 çocuk babası olarak girdi. Nejat ve Beriya'ya kardeş olarak arka arkaya Bihin, Sedat ve Ahmet doğmuştu. Ablası Gülsüm'ün Kemal ve Faire, kız kardeşi Naciye'nin Güzin, Samim ve Fatma Berrin adında çocukları vardı. Evliyazadeler büyüyordu. Kim bu Yakup Ağa? Evliyazade Refik Efendi İzmir'in münevverleriyle sohbet etmeyi çok severdi. Eniştesi Yemişçizade İzzet Efendi ile birlikte bazı günler İzmir'de ilk Türk günlük gazete hizmeti çıkaran Tevfik Nevzat'ı ziyarete giderlerdi. Aynı zamanda avukatlık da yapan Tevfik Nevzat'ı 2. Abdülhamit'in o istibdat günlerinde ziyaret etmek cesaret isterdi. Tevfik Nevzat İzmir'in hürriyet sembolüydü. İzmir Marif Müdürü Emrullah Efendi ile Paris'e kaçmış, 2. Abdülhamid'in affıyla tekrar İzmir'e dönmüş, ancak 2. Abdülhamid'in hafiyelerinden yakasını kurtaramayıp, Tokadizade Şekip, Mevlevi Şeyhi Nuri, Doktor Ethem ve Abdülhalim Memduh'la Bitlis'e sürgüne gönderilmiş, Fransa hükümetinin La Pande akademik nişanını vermesi üzerine yine affedilmiş, İzmir'de bu kez Ahenk gazetesini çıkarmış, Şair Eşref, Hafız İsmail ile birlikte yine sürgüne gönderilmiş, 3 yıl kaldığı Adana hapishanesinde serbest kalmasına 3 ay kala Vali Bahri Paşa'nın Yıldız Sarayı'ndan aldığı emirle hapishane bekçileri tarafından oda kapısına asılarak öldürülmüştü. Ve 2. Abdülhamit döneminde bazı aydınların başına gelen Tevfik Nevzat'ın da başına gelmişti. İntihar ettiği açıklaması yapılacaktı. Dipnot: Tevfik Nevzat'ın kardeşi Doktor Refik Nevzat Osmanlı'nın ilk sosyalistlerindendir. Osmanlı Sosyalist Fırkası'nın Paris şubesini kurmuştur. Evliyazade Refik Efendi arkadaşı Nevzat Tevfik'in intihar ettiğine hiçbir gün inanmadı. O yıllarda gazetecilik yapmak cesaret istiyordu. Hükümdar, isyan, yıldız, hürriyet, sosyalizm, anarşi, hukuk, din, kadın, harem, cami, kilise, sinagog, cennet, cehennem, hilal, ıslahat, vatan, millet, dinamit, meşrutiyet, cumhuriyet, Mithat Paşa, Namık Kemal, Makedonya ve benzerlerinden bahsetmek yasaktı. Yağmurdan, güzel havalardan, sokak köpeklerinden, tayinlerden, yabancı devletlerin birbiriyle münasebetlerinden bahsetmek serbestti. Gazetelerin baş sayfalarında hep tayin haberleri olurdu. Sonraki sayfalarda Amerika-Japonya ilişkileri, İtalya hükümetinin Viyana'da sefarethane yapmak için bina alması, iki başlı bir köpeğin doğuşu gibi haberler yer alırdı. Yine de her nüsha basılmadan önce sansür kuralından geçerdi. Onay alınmadan gazete basılması yasaktı. Eğer gazetede yasak unsur taşıyan bir konu varsa gazete sansür kurulundan yayımlanması için onay almış olsa da bu sizin ceza almanıza engel değildi. Örneğin Alman bıyıklarıyla meşhur Kantar Ağasızade Ömer Selahattin'in Feminizm adlı yazısı Ahenk gazetesinin birkaç gün kapatılmasına neden olmuştu. Evet, Avrupa'dan esmeye başlayan rüzgar kısa zamanda Balkanları sarsmıştı. Hürriyet, özgürlük, kardeşlik ve eşitlik isteklerinin Osmanlı aydınını etkilememesi söz konusu olamazdı. Önce askeri tıbbiyede başlayan örgütlenmeler giderek Osmanlı'nın her yanına sıçrayacaktı. Ve bir gün Evliyazade Refik Efendi'nin kapısı çalındı. Gelen Hizmet Gazetesi'nin yazı işleri müdürü, yüzbaşı rütbesindeyken ordudan emekli olmuş Hüseyin Lütfü'ydü. Bir ricası vardı. Yakup Ağa adlı Selanikli bir tanıdığı İzmir'de tütüncü dükkanı açmak için iki çeşmelikteki Evliyazadelerin bir dükkanını kiralamak istiyordu. Aynı zamanda Hadika-i Maarif okulunun yöneticisi de olan Hüseyin Lütfi'nin bu küçük rica için konağa kadar gelmesi Evliyazade Refik Efendi'yi şaşırtmıştı. Ancak bu minik ricayı hemen yerine getirdi. Aradan birkaç ay geçti. Evliyazade Refik Efendi yolun üzerinde olduğu için tütüncü Yakup Ağa'yı ziyaret etmek istedi. Dükkana baktı, kimse yoktu ama kapısı açıktı. İçeri girdi. Raflarda ve çuvallardaki tütünler rastgele yerleştirilmişti. Seslendi, yanıt veren olmadı. Üst kata çıktı, şoke oldu. Odada bir yatak, bir masa ve bir sandalye vardı. Şaşırtıcı olan bunlar değildi. Masanın üzerindeki Fransızca kitaplar da asıl şaşırtıcı olan. Üstelik bunlar siyasi içerikteydi. Bir de sadece doktorların anlayabileceği tıp kitapları vardı. Peki ya masanın üzerindeki çatal bıçak takımının anlamı neydi? Tütüncü Yakup Ağa yemeklerini Avrupalılar gibi çatal bıçak kullanarak mı yiyordu? Evliyazade Refik Efendi korktu. Kimdi bu tütüncü Yakup Ağa? Gün gelecek tütüncü Yakup Ağa Osmanlı İmparatorluğu'nun kaderini hükmeden 5 isimden biri olacaktı. Ve gün gelecek tütüncü Yakup Ağa Evliyazade Refik Efendi'nin damadı olacaktı. İkinci bölüm. 1872 Selanik. Adı Nazım'dı. Nazım, Hacı Abdullah Efendi ile Ayşe Hanım'ın oğlu olarak 1872 yılında Selanik'te doğdu. Nafia, Rasiha, Şevkiye ve Fazıl Mehmet adında 4 kardeşi vardı. Babası tüccardı, Selanik'in merkez çarşısındaki birçok dükkanında sahibiydi. Asık suratlı, sert bir babaydı. Selanik'e nereden ve ne zaman geldikleri konusunda hiçbir bilgi yoktu. 500 yıl önce geldiklerini tahmin etmek yanıltıcı olmaz. Abdullah Efendi'nin nasıl zenginleştiği de bilinmiyordu. Bilinen sabetayist olduğuydu. Dipnot: Yalçın Küçük, Tekelistan 2002 sayfa 444, Ilgaz Zorlu, Selanikliler ve Şişli Terakki Yolsuzluğu 2000 sayfa 7, N. Rıfat Bali, Musa'nın Evlatları, Cumhuriyetin Yurttaşları 2001 sayfa 445, Gani Gönüllü, www.geocities.com ve www.angelfire.com, Hrant Dink 20 Ekim 2000 Agos, Mehmet Şevket Eygi 25 Şubat 2003 Milli Gazete ve benzerleri makale, kitap ve sitelerde Doktor Nazım'ın sabetayist olduğu yazılmaktadır. Ancak Yahya Kemal Bey adlı Siyasi ve Edebi Portreler 1986 sayfa 113, Doktor Nazım'ın babasının Selanik Türklerinden olduğunu belirtmektedir. Osmanlı toplumu üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan yazar Meropi Anastasiodu, Selanik adlı kitabında Abdullah Efendi'yi yakından tanımamıza yarayacak bir ayrıntı veriyor. Abdullah oğullarının çoğunun efendi sıfatını taşıma hakkının olması da ilginçtir. Bunun anlamı azat edilenlerin ve din değiştirenlerin bundan böyle az çok itibarlı meslekler edinme imkanı bulmasıdır. 19. yüzyıl sonu Selanik'inde efendilerin Tanzimat döneminden daha çok olduğunu belirtmeliyiz. 1998 sayfa 228-229. Selanik ve İzmir'de efendi sıfatını kullananların büyük çoğunluğunun sabetayist olduğunu Selanik doğumlu yazar Münevver Ayaşlı da Dersaadet adlı kitabında şöyle belirtiyor. Annem ve teyzem Selanik'i çok iyi bildikleri gibi dönmeleri ve dönme adetlerini de iyi bilirlerdi. Selanik'te hiçbir dönmeye bey denmez, efendi denirmiş. İstanbul'a gelince haliyle bu adet ve anane tarihe karışıyor, hepsi bey ve hanımefendi demeye ve Türklerle evlenmeye başlıyorlar ki Selanik'teyken bu kabil değil, imkansız. Türkler ne dönme kız alırlar ne de kızlarını dönmeye verirlermiş. Valide merhume, Allah aşkına şu İstanbullulara bak, bizim efendi dediğimiz bütün dönmeleri İstanbullular bey, beyefendi yaptılar derdi. 2002 sayfa 178-179. Yazar Ayaşlı'nın yazdıklarını bir örnekle güçlendirelim. Selanik'in Yakubi Sabetayist Belediye Başkanı Hamdi Efendi, Sultan II. Abdülhamid'in izniyle bey ünvanına yükseltildi. Efendi konusuna yeteri kadar değineceğiz. Şimdi Nazım'ın doğduğu ve efendilerin çok olduğu o yıllardaki Selanik'e kısaca bir göz atalım. Selanik, bir Yahudi kenti. Kimi yazarlara göre Selanik bir Yahudi ve Sabetayist kentiydi. Balkanların Kudüs'ü olarak biliniyordu. Nüfusun çoğunluğu 400 yıldan beri İspanyolca, İbranice karışımı Ladino dilini konuşan Yahudilerdi. Ama nüfus tamamıyla Yahudilerden oluşmuyordu. 1870'te Selanik'in nüfusu 90 bindi. Bunların 50 bini Yahudi, 22 bini Müslüman ve Sabetayist, 18 bini Rum'du. Selanik aynı zamanda Sabetayistlerin en kalabalık olduğu şehirdi. Sayıları hiç de küçümsenecek bir nüfus değildi. Daha önce de yazdığım gibi Sabetayistler 3 kola ayrılmışlardı. Kapaniler tıpkı İzmir'de olduğu gibi Selanik'te de tuhafiyeci, çerçi, hırdavatçı ve tıpkı İzmir'de olduğu gibi kompradordu. Fakat aralarında öğretmen, doktor, mühendis ve veterinerler de vardı. En yoksul ve eğitimsiz kesimi Selanik'te de karakaşiler oluşturuyordu. Ayakkabıcı, berber, tellal, kasap ve benzeri meslekleri yapıyorlardı. Osmanlıcayı iyi bilmeleriyle ün yapmış Yakubiler ise çoğunlukla bürokrasi içinde yer alıyorlardı. Kapaniler ve karakaşiler kentin kuzeydoğusunda yer alan kale, divan, orta mescit, eski cami, iki şerefeli, Mesut Hasan, Hamidiye gibi mahallelerinde, Yakubiler ise Türklerin yakınında kentin kuzeybatısındaki Astarcı ve Yakuppaşa mahallelerinde yaşıyordu. Dipnot: Hamidiye'de Sabetayistlerin yaptırdığı yeni cami bugün Selanik'te hala ayaktadır ve arkeoloji müzesi olarak kullanılmaktadır. Arkeoloji müzesi sokağı 30 numarada bulunan yeni caminin ikinci katında kadınlara ayrılmış küçük bölümde renkli vitraylardan yapılmış 6 köşeli yıldız vardır. Ayrıca mermer trabzanlar da 6 köşeli yıldızlarla süslenmiştir. Cami bugün minaresi yıkılmış, içindeki halıları ve minberi kaldırılmış haliyle rahatlıkla camiden çok bir İtalyan sinagogu zannedilebilir. Tarih ve Toplum Dergisi Aralık 1997, Selanik Dönmelerinin Camisi, yazan Mark David Bayer. Selanik, Osmanlı'nın batıya açık kapısıydı. Akdeniz'in önemli liman kentlerinden Selanik, özellikle rıhtımı sayesinde 1870'lerden sonra değişmeye başladı. Önce yabancı tüccarlar, Levantenler geldi, arkasından yerli kompradorlar türedi ve sonuçta Selanik'te bir ticaret burjuvazisi doğdu. Yani İzmir'de ne olduysa Selanik'te de o oldu. Hızla gelişen ticaret kentin kültürel hayatını da etkiledi. Sokaklar artık geniş ve düzdü, ayrıca çoğu taş döşeliydi. Birçok çıkmaz sokak kalktı, yerine ana yollar açıldı. Artık şehrin limanı ve buharlı gemilerin yanaşabileceği iskeleleri vardı. Banka, hastane, okul, büro olarak kullanılan bina, fabrika sayısı giderek arttı. Oteller, restoranlar, tiyatrolar, birahaneler, kafeler, yani modernliğin sembolleri kentte varlığını göstermeye başlamıştı. Alhambra, Olimpos, Kristal, Colombo, Royal. Paris modasını takip eden lüks ithal mallarla dolu mağazalar vardı. Oros, Dibek, Tiring ve Stein en tanınmışlarıydı. Başta Levantenler olmak üzere Selanik Yüksek Sosyetesi'nin gittiği spor kulüpleri vardı. Sporting Club, Salonika Lawn Tennis and Croquet Club, Union Sportive bunların en ünlüsüydü. Frank Mahallesi'nin tam ortasında bulunan bir kafe fiyaka yapmak isteyenlerin en gözde mekanıydı, Colombo. Patronu İtalyandı. Angiolino Colombo. Evet, İzmir'de ne varsa Selanik'te de o vardı. Dipnot. Münevver Ayaşlı Rumeli ve Muhteşem İstanbul adlı kitabında birahanelerde dans eden Viyanalı ve Macar kızların geldikleri Selanik'te iyi evlilikler yaptığından bahsedip bu kişilerden birinin de tiyatro sanatçısı Cüneyt Gökçer'in annesi olduğunu belirtmektedir. Abdullah Efendi öldürüldü. Nazım daha minik bir bebekken babasını kaybetti. Tüccar Hacı Abdullah Efendi kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce öldürüldü. Çevresiyle iyi geçinemeyen çok haşin, sert kişilikli, sinirli ve kaba bir insan olan Hacı Abdullah Efendi'nin neden öldürüldüğü hiçbir zaman anlaşılamadı. Abdullah Efendi iyi mal mülk bıraktığı için Nazım'ın ailesi yoksulluk çekmedi. Yaklaşık 100 yıl sonra Abdullah Efendi'nin torunu Sevinç Hanım Selanik'in merkez çarşısındaki birçok dükkanı çok iyi fiyatlara satacak, Yunan hükümeti o kadar paranın yurt dışına çıkarılmasını istemediği için paralarını parça parça yıllara bölerek çıkaracaktı. Neyse, onlara geleceğiz. Biz Sevinç Hanım'ın babası Nazım'ın hikayesine dönelim. Nazım önce mahalle mektebine gitti, ardından Rüştiye'ye. Şanslıydı. Okula gittiği dönemde artık Selanik'te cemaatlerin finanse ettiği modern eğitim veren okullar faaliyetteydi. Bunların en ünlüsü 1873'te Vali Mithat Paşa zamanında Şemsi Efendi, Şimon Zıvi tarafından açılan Fevziye Mektebi'ydi. Yoksul bir ailenin çocuğu olan Rüştiye mezunu Şemsi Efendi öğretmen olmak ve mahalle mektebinde uygulanan ezbercilik sisteminden koparak yeni öğretim yöntemleri uygulamak amacıyla bu okulu açmıştı. Şemsi Efendi Sabet Ayist'ti. Buradan hareketle Fevziye Mektebi'nde salt Sabetayist ya da Yahudi çocuklarının öğrenim gördüğünü söylemek hata olur. Modernleşme taraftarı bazı Müslüman ailelerde çocuklarını Fevziye Mektebi'ne gönderdiler. Selanik'te Sabetayistler gibi Yahudilerin eğitim ağı da oldukça genişti. Yaklaşık 15 okulları ve 40'a yakın özel kurumları vardı. Eğitime önem vermelerinin kuşkusuz bir nedeni bulunuyordu. Osmanlı Yahudileri son 200 yıldır Rum ve Ermeniler karşısında ticaret ve siyaset alanında gerilemişlerdi. Bunun hem dinsel ve işe kapanıklık gibi toplumsal hem de başta İngilizler olmak üzere yabancı sermayenin dindaşlarıyla işbirliği yapması gibi ticari nedenleri vardı. Osmanlı Yahudileri Avrupalı dindaşlarının çabalarıyla kabuklarını kırmak istiyorlardı. Eğitim bunun ilk koşuluydu. 1860'da Yahudi avukat Adolf Kseremio tarafından Fransa merkezli kurulan Allianz Israelite Universal'in Evrensel Musevi Birliği, Osmanlı topraklarında hızla yayılması tesadüf değildi. Ne muhasebecilik, ne öğretmenlik, ne de başka bir meslek. Nazım'ın tek hayali vardı, doktor olmak istiyordu. 19. yüzyılın son çeyreğinde Selanik'te 70'e yakın doktor ve 50 kadar eczacı vardı. Doktorlar ve eczacılar büyük ölçüde Rum'du. Toplam 74 doktor arasında 6 sabetayist bulunuyordu. O zaman doktorluk, cerrahlık, ecnebilere ve Hristiyanlara münhasır bir meslekti. Kimse Türk ve Müslüman doktorlara, cerrahlara rağbet göstermezdi. Hele mektepteki hocalarımızın %90'ı ya ecnebi yahut Rum, Ermeni ve Yahudilerden mürekkepti. Velhasıl doktor denilince daima akla uzun silindir şapka taşıyan ve çatal sakal salı vermiş Yahudi kimseler gelirdi. Cemil Topuzlu, İstibdad-ı Meşrutiyet Cumhuriyet devirlerinde 80 yıllık hatıralarım. 1982 sayfa 17.